11. ayrım. Sayfa No. 82. 7 Kasım 1897 tarihli New York Şehbenderliğinden gelen bir yazıda Kudüs'te ikamet etmekte olup Amerika'ya dönmüş olan William H. Rudy isimli Amerikalı'dan ve onun anlattıklarından söz ediliyordu. Buna göre William Rudy bazı kişilerle yapmış olduğu konuşmalarda Filistin'deki köylerden birinde 16 sene önce bir Yahudi kolonisi kurulmuş olduğunu, hali hazırda da 194 nüfusa sahip bulunduğunu ifade ediyordu. Ona göre Yahudilerin yerleşmek için Filistin'i seçmeleri eski bir Yahudi vasiyetini tatbik etme maksadına yönelikti. William'a göre bu maksat süratle gerçekleşiyordu ve hatta Kudüs'e bir Yahudi beldesi demek bile mümkündü. Bu koloni için zengin Yahudiler birçok yardımlar yapmaktaydılar. Hatta Massachusetts eyaletinde oturan bir Musevi kadın tarafından 50 bin dolar bağışlanmıştı. Fakat Kudüs'teki Amerika konsolosu bu tür yardımlara engel olmaya çalıştığından bir takım ihtilaflar çıkıyordu. Kendisinin Amerika'ya gelme sebebi de buydu. Yahudi kolonisine misyonerlerin girmesini önlemeye çalıştıklarını belirten William Rudy kendisiyle beraber bazı Amerikalı Yahudilerin de yerleşmek üzere Filistin'e gideceklerini ifade etmişti. Dipnotu okuyorum. Başbakanlık Osmanlı Arşivi Belgeleri Y.A.Hus No. 380/18. Harciye Nezaretine 20 Nisan 1898 tarihiyle Washington sefaretinden gelen yazıda New York Musevi Merkez Komitesi Reisinin Gotha Yıl ve Washington Komitesi Reisinin Omel olduğu bildirilmişti. Sefir Musevilerin asıl maksatlarının geçmiş dönemlerde Filistin'deki durumların iade edilmesi olduğunu söylüyor ve dünyadaki bütün Yahudilerin bu fikre katılmaya davet edildiğini ifade ediyordu. Bu bilgileri ihtiva eden Diriz Bonis isimli İbranice bir kitabı ele geçirmişti. Gelecek Mayıs'ın 10. günü New York'ta bir konferans yapılacaktı. Washington haham başısının fikirlerini bir vasıta ile öğrenen sefir, onun diğerlerinin düşüncelerine katılmadığını da tespit etmişti. Dipnotu okuyorum. Başbakanlık Osmanlı Arşivi Belgeleri Y.PRK.HR No. 25/49. Ali Ferruh Bey yine 20 Nisan 1898 tarihli bir başka yazısında yaptığı gizli bir tahkikattan söz ediyordu. Buna göre Aydın'da gizli olarak kurulan Yahudi cemiyetinin Amerika'da bulunan Merkez Komitesi Başkanı ve bazı üyelerinden bilgi almıştı. Ali Ferruh Bey elde etmiş olduğu İbranice bir kitaptan öğrendiğine bunların esas maksadının Asya ve Filistin'de bağımsız bir Yahudi devleti kurmak olduğunu yazıyordu. Osmanlı Yahudilerinden bir kısmı da bu fikre yakınlık duyuyordu. Bu amaçla toplanan paralar Londra Komitesi'ne gönderilmekteydi. Washington Komitesi de bu eğilimde olup 10 Mayıs'ta New York'ta bir konferans toplanacaktı. Dipnotu okuyorum. Başbakanlık Osmanlı Arşivi Belgeleri Y.PRK.ŞA No. 29/53. Ali Ferruh Bey sonraki dönemlerde de bilgi göndermeye devam etti. 15 Haziran 1898 tarihli yazısında bu defa Musevilerin Filistin hakkındaki fikirlerinin evvela Alman Yahudileri tarafından şekillendirildiğinden bahsediyor ve Viyanalı Doktor Herz'in bu fikirleri devam ettirdiğini söylüyordu. Esasen Alman Yahudilerinden olup Amerikan vatandaşlığına geçen Mr. Strauss'un bu kere İstanbul Amerikan Sefarethanesi'ne tayinini Siyonistler bir fırsat telakki etmişlerdi. Dolayısıyla fikirlerini hayata geçirmek için New York, Philadelphia ve Chicago gibi şehirlerde gayretle çalışmaya başlamışlar, mitingler düzenlenmesine girişmişlerdi. Kendilerine taraftar bulmak için basın organlarından da faydalanıyorlardı. Ali Ferruh Bey bu bilgileri verdikten sonra Yahudilerin propagandasını etkisiz hale getirmek için kendisinin de Filistin meselesinde Amerikan kamuoyunu etkilemeye yönelik olarak gazetelere demeçler verdiğinden söz ediyordu. Bunu yaparken kendisinin doğrudan gazetecilere müracaat ettiği anlaşılmasın diye gazeteciler tarafından sorulmuş soruları cevaplandırır gibi hareket ettiğini de belirtmişti. Gazetecilerin Musevilerin Filistin'e dair girişimler hakkında fikrini Osmanlı sefirinden sorduk. Bize şu cevabı verdi şeklindeki soruları üzerine Ali Ferruh Bey'in beyanları şöyleydi. Yahudilerin Filistin hakkında bazı teşebbüsleri olduğunu uzaktan uzağa işitiyorum. Fakat henüz asıl maksatlarına vakıf değilim. Doğru veya yanlış olduğunu bilmiyorsam da temin edildiğine göre Yahudiler güya Filistin'de bir nevi muhtariyet kazanma ümidindeymişler. Böyle bir fikrin tatbik kabiliyeti olup olmadığını beyandan önce şunu demek isterim ki Zat-ı Hazreti Padişahı'nın Yahudilere yönelik iyilik ve yardımları kendilerinin dahi tasavvur ettiğinden fazladır. Yine kendi iddia ettikleri üzere Yahudiler Avrupa'da saldırılara uğramaktadırlar. Şunu gayet iyi biliyorum ki Yahudi cemaati Osmanlı ülkesinde daima mesut ve rahat ola gelmiştir. Birçoğu da mühim memuriyetlerde istihdam edilmektedirler. Buna kanaat etmeyip ve bundan cesaretlenip de böyle gerçekleşmesi mümkün olmayan hülyaları hayata geçirmeye çalışarak Osmanlı hükümetine zorluk çıkarmaları hiç de uygun değildir. Korkarım ki bu fikre inanarak ayaklanacakların elde edecekleri netice Osmanlı ülkesinde rahatça yaşayan dindaşlarına zarar vermek olacaktır. Bu münasebette şunu da ilave edeyim ki asırlardan beri Osmanlı hükümetinin himayesi altında bahtiyar yaşamakla övünen her cemaat dıştan gelen tahriklere uyduklarında bir netice alamamışlar ve sonunda pişman olmuşlardır. Bu örneğin Yahudilerce önemli bir ibret ve ders olarak dikkate alınmasını ümit ediyorum. Ali Ferruh Bey vermiş olduğu bu demecin birçok gazetede yer aldığını ve çok ses getirdiğini belirterek yazısına son vermişti. Dipnotu okuyorum. Başbakanlık Osmanlı Arşivi Belgeleri Y.E.E. 136/63. 23 Haziran 1898 tarihli yazıyı ise Ali Ferruh Bey doğrudan Yıldız Sarayı Başkatibi Tahsin Paşa'ya göndermişti. Bu yazıda daha önce yaptığı teşebbüslerin başarısından söz eden sefir, kamuoyunu kendi lehlerine çevirdiğini, Siyonistlerin parasıyla yayınlanan gazetelerin bile Yahudilerin düşüncelerini dile getirmekten çekindiğini yazmıştı. Bundan sonra Yahudilerin Filistin rüyası görmelere imkan yoktu. Ali Ferruh Bey bu hizmetinin takdir göreceğinden emin olduğunu da belirtiyordu. Dipnotu okuyorum. Başbakanlık Osmanlı Arşivi Belgeleri Y.E.E. 136/69. 7 Ekim 1898 tarihli yazısında ise 25 Musevi'nin Filistin'e gitmek üzere Amerika'dan hareket ettikleri haberini vermişti. Dipnotu okuyorum. Başbakanlık Osmanlı Arşivi Belgeleri Y.E.E. 136/94. Ali Ferruh Bey 24 Ocak 1899 tarihinde yine uzun bir raporu Tahsin Paşa'ya gönderdi. Burada Yahudilerin Filistin'e 30'ar 40'ar göç etmekteyken bunun önüne geçilmesi için alınan tedbirlerin ve yabancı uyruklu Musevilerin Filistin'e alınmama kararının çok isabetli olduğunu belirtmişti. Bu durumu Amerika hükümetine anlatmakta zorlandığını ama mesele gazetelerde de ilan edilince hiçbir taraftan itiraz gelmediğini ifade etmişti. Dipnotu okuyorum. Başbakanlık Osmanlı Arşivi Belgeleri Y.E.E. 136/110. İkinci Siyonist Kongresi'nin toplanması. Daha önce hazırlıklarına değindiğimiz İkinci Siyonist Kongre 28 Şubat 1898 tarihinde yine İsviçre'nin Basel şehrinde toplandı. Bu kongrede Siyonistler daha çok örgütün parasal sorunlarını tartıştılar. Bu kongrede örgütün iktisadi politikasını yürütecek bir bankanın kurulmasına karar verildi. Londra'da kurulan bu banka ilk anda 2 milyon sterlin sermaye ile Yahudi Müstemleke Bankası adıyla faaliyete geçti. Bilahare söz konusu banka 1903 yılında İngiliz Filistin şirketini kuracaktır. İkinci Siyonist Kongresi ile ilgili olarak Viyana'da yayınlanan Correspondance de Welt gazetesinin 2 ve 3 Eylül 1898 tarihli nüshalarında yer alan haber şöyleydi. Siyonist Cemiyeti'nin 2. Kongresi 600'ü aşan kişinin katılımıyla 1898-28 Ağustos günü Basel şehrinde toplandı. Cemiyetin kurucularından Theodor Herzl yaptığı konuşmada bazı hahamların Siyonist hareket aleyhinde olmalarını kınamış, buna bir çare bulunması gerektiğini belirtmiş ve devamında şunları söylemiştir. Tevrat'a inanan kavim ve milletler Yahudiliğin hukukunu tasdik etmeye mecburdurlar. Uzak olmayan bir zamanda Filistin bölgesi Asya'ya giden bir medeniyet ve ticaret yolu haline gelecektir. Asya kıtası önümüzdeki 10 sene için diplomasi programını teşkil ediyor. Malumunuz olduğu üzere her devlet diğer devletlerin bütün teşebbüslerini dikkatle takip etmektedir. Hükümdarlardan biri kutsal toprakları ziyarete gitse her ülkenin ahalisi bunu ehemmiyetle karşılar. Osmanlı Devleti son savaşta gücünü inkar edilemeyecek tarzda ortaya koymuştur. Dipnotu okuyorum. Osmanlı Devleti'nin ezici üstünlüğü ile neticelenen 1897 Osmanlı-Yunan Savaşı. Barışçı ve girişimci bir kavmin katılımı Osmanlı'nın kuvvet ve servetinin artmasına yol açacaktır. Çalışmalarımızın tamamının Osmanlı Devleti'nce bilindiğini rahatlıkla beyan edebiliriz. Biz kaçak suretle göçmen getirmek ve başlangıçta bir çözüm yolu kararlaştıramadıkça hiçbir şey yapmak niyetinde değiliz. Her şey sen ver, ben de vereyim kuralına göre uygulanacaktır. Evet, eski memleketimize geri dönmeye uğraşıyoruz. Fakat bu eski memlekette öncelikle Musevilik fikrinin yaygınlaşmasını arzu ediyoruz. Gazetenin haberine göre daha sonra Herzl'in programı bütünüyle kabul edilmiştir. Bilahare kongre ikinci başkanı Max Nordau söz almış ve o da şunları söylemiştir. Musevi milleti Bar Kohba muharebesinden sonra birinci defa olarak ayağa kalkmıştır. Fakat yalnız ismen Musevi olup hakikaten Yahudi kavminden addolunmayanlar bize düşmanlık gösteriyorlar. Bazı hanımlar dua kitaplarından Siyon memleketinin talep edilmesiyle ilgili kısımları kaldırmışlar. Bu durum ecdadımızı Mısır esaretinden kurtarmış Hazreti Musa zamanında da olmuştu. Karşıtlarımız Esdras ve Nehemya zamanlarında olduğu gibi şimdi de azınlığı oluşturuyor. Rakiplerimizin mahvolacağı şüphesizdir. Musevilikte bir Siyonist fırkası meydana getirmekten bahsetmek abestir. Zira Siyonizm Musevilik demektir. Beni İsrail kavmi bizim tarafımızdadır. Karşıtlarımız ise bu kavmin tembel ve hiçbir faydası görülmeyen azalarını oluştururlar. Dipnotu okuyorum. Başbakanlık Osmanlı Arşivi belgeleri y.prk.tkm.41/5. Theodor Herzl'in ikinci defa İstanbul'a gelişi. 1898 yılında Alman İmparatoru 2. Wilhelm'in İstanbul'u ve Filistin'i ziyaret edecek olması Theodor Herzl için yeni bir umut kapısı oluşturmuştu. Kaiser ve padişah o yıllarda son derece dostane münasebetler içindeydiler. Herzl 2. Wilhelm'i davalarına inandırabilirse onun 2. Abdülhamit'i ikna edebileceğini düşünüyordu. Dolayısıyla bir süre çabalarını bu yönde geliştirdi. 2. Wilhelm ile görüşmenin yollarını aramaya başladı. Herzl için kendi davalarına yardımcı olacak ülkenin İngiltere veya Almanya olması arasında hiçbir fark yoktu. Önemli olan Yahudilerin Filistin'e yerleşmelerini sağlayacak bir sonuca ulaşmaktı. Hatta Yahudilerin ekseriyetle Alman kültürünün tesiriyle yetiştiklerini söylüyordu. Bunu ispat için de Basel'de toplanan her iki Siyonist kongrede de resmi dilin Almanca olduğunu belirtiyordu. Ama Fransız Yahudilerine fazla güvenmiyordu. Onları Yahudiliklerini tamamen yitirmiş ve tam Fransızlaşmış olarak niteliyordu. Dipnotu okuyorum. Kutlu Ay A.G.E. sayfa 146-147. Almanya'nın desteğine güvenmekle beraber İstanbul'a gitmeden önce 2. Wilhelm'le görüşmeyi başaramamıştı. Ama aracılarla fikirlerinden Kaiser'i haberdar etmişti. Artık onu takip ederek önce İstanbul'a sonra da Filistin'e gitmeliydi. 2. Wilhelm'in Türkiye'yi ziyareti 18 Ekim 1898 tarihinde başlamıştı. Alman İmparatoru ve İmparatorçisi Hohenzollern yatıyla İstanbul'a gelip top atışları ve yaşa var ol sesleri arasında Dolmabahçe'de karaya çıktılar. İlk günkü merasimlerden sonra 19 Ekim'de İmparator ve İmparatoriçe İstanbul tarafına geçerek Eminönü'ndeki tarihi eserleri gezdiler. Bu çerçevede Topkapı Sarayı Hazine Dairesi'nde mevcut kıymetli eşyalar görüldü. Bu arada Müze-i Humayun'da gezilerek antik eserlere göz atıldı. Sonra Kariye Camii'ni ziyaret edildi. Seyahatin 3. günü İmparator beraberinde Ertuğrul alayından askerler ve diğer yetkililer olduğu halde Atlas surları gezdi. Eyüp, Yedikule, Edirne Kapı, Topkapı civarındaki surlar büyük bir ilgiyle izlendi. İmparator Topkapı'dan yola devamla Fatih, Divan yolu, Baba Ali yoluyla Sirkeci'ye geldi. Buradan vapura binerek Dolmabahçe Sarayı'na geçti. Bütün bu geziler sırasında kalabalık halk toplulukları sokaklara dökülerek İmparator ve İmparatoriçe'ye sevgi gösterilerinde bulunmuşlardı. 4. gün Heleke'ye gidildi. 5. gün 2. Abdülhamit'in resmi kabulü ve gala yemeği programı doldurdu. Alman İmparatorunun bu seyahati anısına Sultanahmet Meydanı'nda Alman Çeşmesi yapıldı. Bu ziyarete Herzl de katıldı. Alman İmparatorunun Filistin'e yerleşim konusunda 2. Abdülhamit'i ikna edeceğine kuvvetle inanıyordu. Uğraşların neticesi 2. Wilhelm'le İstanbul'da bir görüşme yapmayı başardı. Görüşmede Filistin'e yerleşme planlarını anlatan Herzl'e, 2. Wilhelm, "Şimdi bana bir kelime ile Sultan Abdülhamit'e ne söylememi istediğinizi açıklayınız." deyince Herzl de Almanya'nın himayesinde bir şirkete müsaade etmesi cevabını verdi. Dipnotu okuyorum. Kutlu Ay A.G.E. sayfa 156. Fakat gelişmelerden anlaşıldığı kadarıyla 2. Wilhelm bu konuyla fazla ilgili değildi. Orta Doğu'daki çıkarlarını ön planda tutan 2. Wilhelm için Herzl'in talepleri çok geri planda kalıyordu. Dolayısıyla Theodor Herzl Alman İmparatorundan beklediği desteği alamayacaktı. Herzl İstanbul'dan sonra 2. Wilhelm ile Kudüs'e de gitti. 2. Wilhelm'in ziyareti sebebiyle Filistin'de sıkı güvenlik tedbirleri alınmıştı. İskenderiye'de yakalanan bir İtalyan anarşist verdiği ifadede kendisinden başka birçok anarşistin de Yafa'ya gitmek niyetinde olduklarını bildirmişti. Bunun üzerine 2. Abdülhamit Suriye, Beyrut, Kudüs ve Kerek havalesinin sıkıca denetlenerek her türlü sakıncalı kişilerin burada dolaşmasının engellenmesi emrini verdi. O ana kadar alınmış tedbirler bir kat daha artırılmalı ve herhangi bir olumsuzluk yaşanmasına fırsat verilmemeliydi. Dipnotu okuyorum. Başbakanlık Osmanlı Arşiv Belgeleri i.hus.no3c/1316. 22 Ekim 1898'de İmparator ve İmparatoriçe Hayfa'ya hareket ettiler. Bu ziyaret esas itibariyle 2. Abdülhamit'in Orta Doğu'da çıkar çalışması içine girmiş büyük devletlere karşı bir hamlesiydi. Dolayısıyla görkemli olmasına özen gösteriliyordu. Gerçekten de öyle oldu. Hohenzollern yatı 25 Ekim'de Hayfa'ya ulaşmıştı. Yöneticileri, eşrafı ve ruhani reisleriyle bütün Suriye vilayeti imparatoru görülmedik bir tantana ile karşıladı. Yol boyu resmi görevliler dışında Katolik ve Protestan Alman kolonisti kendisine eşlik etti. İmparatora 127 Osmanlı memur ve askeri refakat ediyordu. Kendisini karşılamak için Hassa Ertuğrul alayı önceden Hayfa'ya hareket etmiş, hepsine yeni üniformalar giydirilmişti. İmparator 27 Ekim'de Yafa'dan hareket etti ve 29 Ekim'de atla Kudüs'e ulaştı. Burada imparatoru beldenin bütün ruhani reisleri karşıladı. Ruhani reislerin hepsine bol ihsanlar dağıttı. Sadece Protestanların değil, Katolik Almanların da imparatoru olduğunu göstermek için Katoliklerin ruhani lideri Kardinal Piavi'ye en yüksek nişanlardan birini verdi. Buna karşılık Katolik misyonu reisleri de imparatorun tarihi toprakları şereflendirmesinden kıvanç duyduklarını ve umutlarının arttığını belirttiler. İmparator hac seferi sırasında Filistin'deki Alman kolonisinin misyon reisleriyle ayrı ayrı görüştü, her birine vaat ve ihsanda bulundu. Ağlama duvarını, Rum kilisesini ve hatta Mescid-i Aksa'yı bile ziyaret etti. 31 Ekim'de Zeytin Dağı'ndaki Alman kilisesini ayinle açtı. Sonra Hayfa'ya hareket etti. 12 Kasım'da Beyrut'a geldi. 13 Kasım'da buradan trenle Şam'a geçti. Emeviye Camii'nde Selahaddin Eyyubi'nin türbesini ziyaret edip onun hatırasına bir ziyaret plaketi çaktırdı. Şam'da yöneticilerin hoş geldiniz dileklerine cevap olarak meşhur nutkunu söyledi. Burada bütün zamanların en kahraman askeri Selahaddin Eyyubi'nin mezarı önündeyim. Majesteleri Sultan Abdülhamit'e misafirperverliğinden dolayı teşekkür borçluyum. Gerek Majeste Sultan, gerekse halifesi olduğu dünyanın her tarafındaki 300 milyon Müslüman bilsinler ki Alman İmparatoru onların en iyi dostudur. Dipnotu okuyorum. İlber Ortaylı, Osmanlı İmparatorluğunda Alman Nüfuzu, İstanbul 1983, sayfa 67. İmparator bütün dünya Müslümanlarının koruyucusu olduğunu bu şekilde ilan ederek gezinin asıl amacını ortaya koymuş oluyordu. Görüldüğü üzere Wilhelm'i hoş tutarak gücünden faydalanmayı hesaplayan 2. Abdülhamit amacına ulaşmış, Almanya nezdinde diğer emperyalist ülkelerin saldırılarını dengeleyecek bir güç bulmuştu. Theodor Herz çabalarına bıkmadan devam ediyor. İmparator 2. Wilhelm de Filistin konusunda Herz'e önemli bir destek sağlayamamıştı. Bununla beraber Theodor Herz bıkmadan çabalarına devam ediyordu. Bu çabaların bir yansıması olarak 30 Nisan 1899 tarihinde Hariciye Müsteşarı Artin Paşa'ya bir mektup gönderdi. Mektupta şunlar yazmıştı. Mütevefa Monsieur Donolinski'nin hatırasını yad ederek size müracaatıma müsaade etmenizi rica ederim. Monsieur Donolinski, padişahın sadık bendelerinden ve Osmanlı Devleti'ne samimi olarak hizmet eden bir zattı. Bir müddetten beri acizane vekalet eylediğim Siyonizmi ancak bu sadıkane hisleri sebebiyle kıymetimi arttırmıştı. Siyonizm, çeşitli ülkelerde baskı altında kalan karındaşlarımıza sığınılacak daimi ve emin meşru bir yurt meydana getirmeyi hedeflemektedir. Zat-ı şahanelerinin muvaffakatinin alınması mümkün olursa söz konusu yurdun Filistin'de olmasını arz ediyoruz. Musevi göçmenler bu ana değin Musevi tebaasından bağlılık sıfatına aykırı hiçbir hareket görmemiş olan padişahın sadık tebaalarından olacaklar ve memlekette teşkil edilecek yeni müesseseler vasıtasıyla vergiler ödeyecekler, kendi refah ve servetlerini artırdıkları gibi Osmanlı ülkesinin servetini de çoğaltacaklardır. Bize gelince ileride kararlaştırılacak şartlar dahilinde hükümete 100 milyonlarca frank borç vereceğiz. Bu hizmet ve fedakarlıklara karşılık talep ettiğimiz şey, zulme uğramış karındaşlarımızın daimi bir emniyet altına alınmaları ve samimi olarak çalışabilecekleri meşru zeminin kendilerine sağlanmasıdır. Bu düşüncelerimizi Basel şehrinde toplanan iki kongrede de açık yüreklilikle ifade ettik. Her türlü yanlış anlaşılmayı bertaraf etmek için her toplantının başında padişaha bağlılığımızı belirtmeyi vazife bildik. Osmanlı Devleti tarafından misafirperver bir surette kabul olunduğumuz takdirde hükümete yapabileceğimiz mali yardım yalnız vergi ve borç vermekle sınırlı olmayacaktır. Devletin mali yapısı bizim yardımımızla tamamen düzlüğe çıkacaktır. Düğün-ü Umumiye İdaresini göndererek memleketinizin kuvvetinden ve servet kaynaklarından yeniden istifade et diye başlamalısınız. Bunun için metanetle ve gizlilikle hareket etmemiz gerekirse de sonuçta başarıya ulaşacağımız kesindir. Bu iş karşılıklı güven ve sükût ile olabilir. Zira düşmanlarınız Osmanlı Devleti'nin kuvvet ve itibarını yeniden kazanarak bağımsızlığını güçlendirmesine razı olmayacaklardır. Yapacaklarımızı maharetle gerçekleştiremezsek bunu akamete uğratmak için her türlü vasıtaya müracaat edeceklerdir. Şurasını dikkate almanızı rica ederim ki şu ana kadar Osmanlı Devleti'ne mali yardım vaat eden veya yapanlar aşırı yüksek faizlerle sizi zarara uğratmışlar, memleketinize yabancı müdahalesini açık hale getirmişler ve evvelkinden de fakir bir hale getirdikten sonra çekip gitmişlerdir. Bizimle beraber bu değişecektir. Mali yardımımızı uygun şartlarda alabileceksiniz. Yabancı denetiminden kurtulmanızı teklif ediyoruz. Biz sizi terk edecek değiliz. Kendi istikbalimizi sizin istikbalinize bağlamayı arzuluyoruz. Mali teşebbüsleri gerçekleştirmek üzere Londra'da Musevi Müstemleke Bankası adlı bir banka kurduk. bu banka ilk olarak aracı rolü oynayacaktır. İleride lüzum görülecek büyük şirketlerin kurulması için dahi gerekli tedbirleri aldık. Osmanlı Devleti ile uyuşmanın mümkün olup olmadığını veya tasavvurlarımızı bir başka memlekette uygulamak mecburiyetinde kalıp kalmayacağımızı bilemeden bu işte daha fazla ileri gidemeyiz. Eğer zat-ı şahanelerinin huzuruna çıkıp ayakta durmama müsaade buyurulursa sadakat ve bağlılığımı bildirmek ve tarafı Hazreti Hilafet Penahi'den gelecek sorulara cevap verebilmek için İstanbul'a gelmek istiyorum. Dipnot okuyorum. Başbakanlık Osmanlı Arşivi Belgeleri Y.MTV No 285/162. Theodor Herz bu çabalar içindeyken Siyonistler Herz'in teşvikiyle Osmanlı Devleti'ne ve özellikle de 2. Abdülhamit'e hoş görünecek bir takım faaliyetler yapmaktan geri kalmıyorlardı. Nitekim 1899 yılı Mart ayında Bulgaristan'ın Filibe şehrinde bir Siyonist meclis toplanmıştı. Bu mecliste alınan kararlar Herz tarafından İstanbul'a duyuruldu. Buna göre Bulgar Siyonistleri şu ifadelerle İstanbul'u ve padişahı selamlıyorlardı. Bir takım konuları görüşmek üzere Filibe'de toplanan Bulgar Siyonistleri, İspanya hükümdarları tarafından zulmedilen ve düşmanca davranışlara maruz bırakılan ecdadımıza karşı 1492 senesinden beri bütün büyük Osmanlı sultanları tarafından gösterilen âli cenaplık ve yapılan yardımlardan dolayı Necip Osmanlı milleti hakkında duydukları yüksek saygıyı açıkça ifade etmeyi milli bir görev sayarlar. Osmanlıların büyük hükümdarlarından olan Şevketlu, Kudretlu, 2. Abdülhamit Han Hazretlerine Musevi Teba hakkında bol bol sergilemekte olduğu cömertlik, merhamet ve şefkatten dolayı bağlılığımız sonsuzdur. Osmanlı Devleti'nin menfaatini olarak yapmaya hazır bulunduğumuz hizmetlerin kabulünü istirham ederiz. Dipnotu okuyorum. Başbakanlık Osmanlı Arşivi Belgeleri Y.MTV No 188/149 HR.SYS No 40/28.